Ayrım 16.
Doğrulup boylu boyunca yanına uzanıyor. Sırt üstü. Kolundan tutup onu kendine çekerek, üstüme gel yüzbaşı diyor. Ağırlığını üstümde hissetmek istiyorum. Bacağının biri bacaklarımın arasında olsun, değil mi? Mümkünse dizin tam pubisin üzerinde. Gör bak nasıl uçacağım. Yüzbaşı Demir utancından ve kahrından ölecek. Bir kere pubis neresi bilmiyor. İkincisi sevişmede hakkını böylesine arayan bir kadına ömründe rastlamamış. Olacak şey mi canım? Yosma mosma Aysel bile uğraşıp uğraşıp sonuç alamayınca teselli içmekte bulur. Biraz Demir'e saygısından, biraz her türlü cinselliğin ona verdiği tiksintiden lafı değiştirip bir an önce uyumayı yeğlerdi. Oysa şuna bak, kalçalarını gittikçe daha hızlı çevirmekle kalmıyor. Arada zevkten ağdalaşmış sesiyle komutlar veriyor, gemi yanaştırıyor sanırsın. Göğüslerimi tut, uçlarını öp ya da kulak memelerimi ısırsana hafifçe, evet. Sonunda mengelede sıkıştırılmış yay titreşimleriyle parsıldayarak boşaldı. Aynı anda dişlerini olanca gücüyle Demir'in çıplak omzuna geçirmiş, ilame ile ulumu arası bir de çığlık atmıştı. Hareketsiz bir zaman soluklarını dinlediler. Sonra Beyoğlu itfaiye grubu çan seslerini duvarlara çarpa çarpa tarlabaşı asfaltın hışım gibi geçti. Bir yer yanıyordu, neresi? Yüzbaşı Demir, Ümit Serüveni'nin sonraki gelişmelerini 5 yıl sonra hayatına giren başka bir kadına, 27 Mayıs'tan önce kule dibindeki evinde birkaç ay barındığı aktör Halim Hacıbeyoğlu'nun karısı Suat'a şöyle anlatmıştır. Ümit'in bana moral takviyesi itiraf etmeliyim ki çok yüksek oldu. Fevkalade yüksek. Sadece onu mesut edebilmiş olmak kendi gözümde taşıdığım ehemmiyeti çok arttırmıştı. İstikbale daha nikbin bakmaya başlamıştım. Biraz şaşkınlık var tabii. Olacak artık o kadar. Ümit aşka dair fikirlerimi karmakarışık etmekle yetinmiyor, hayata bakış tarzımı değiştiriyordu. Esasen memleket durumuyla daha yakından alakadar oluşum, bir arkadaş vasıtasıyla irtibatlandığım o zamanki devrimci komitelerle teması sıklaştırışım bundan sonradır. Meseleyi kavramıştım. Tamamıyla kavramıştım. Memleketi içine düşüş çıkmazdan kurtarmak beni de kurtaracaktı. Vaka hayatımı tehlikeye atıyordum. Haritada kurşuna dizilmekle yazılıydı. Ama atılacağım tehlike, iyi etmek zorunda olduğum yaraya basacağımız tuzdu işte. İyi kötü toparlandık. Üstümdeki miskinlik gitti. Nefsime itimadıma kavuştum. Ümit'le her dakika beraberiz. Kasım'dı zannederim. Soğuk yağışlı havalar. Şark kahvesinde, ara sıra kuliste, Atlas sinemasının girişinde hani buluşuyorduk. Bir iki kadeh aperatif, hafif bir yemek, bazen bir sinema, arkasından değişmez surette Pelesenk sokağında Madame Karanfilya'nın evi. Ümit samimi alakası, hayret verici aşkı, gözü kara kadınlığıyla beni dünyaya yeni baştan getirmiştir demek mübalağa olmaz. Ona minnettarım, ziyadesiyle minnettar. Çalıştığı gazetenin sahibi, nasıl tanımazsınız Atatürk'ün milli mücadeleden arkadaşı, malum meşhur Hüsnü Faik Bey, daha o tarihte Menderes'te fena kapışmıştı. Yazı işleri müdürü öldürülmüş, bir fıkra yazarı hapiste. Adam Ümit'e sık sık bu beladan bizi kurtarsa kurtarsa askerler kurtarır kızım dermiş. Ümit'in o sıralar giriştiği Kore röportajları hakikatte subay muhitine girebilmek için bahane teşkil ediyor. Nabız yokluyorlar. Ben durumun epeyce geç farkına vardım. İçimi sevinçle karışık bir heyecan kapladı. Soğuk bir akşamdı. Geç vakit evde müzik dinliyor, kahve içiyoruz. Subay arkadaşlarla temaslarımı, aramızda konuştuklarımızı çıtlatacak oluyorum. Hayret, Ümit olup bitenlere fazlasıyla vakıf. Ankara'daki bir komiteden söz açıyor. Menderes'i devirme planlarından. Hay Allah, çıldıracağım. Baş başa verip sabaha kadar ihtilal programı çiziyoruz. Bir başka akşam arkadaşım biriyle Bostancı'ya gitmiştik. Aramızdan bir başkası orada oturuyor. Dönüşte son vapura kaldık. Bereket o gece Ümit gazetede nöbetçi, beni orada bekleyecek. Köprüde Kadıköy iskelesine iniyorlar ki tombalacılar, gece börekçileri, çeşitli semtlere dolmuş yapan şoförler, birkaç ayak satıcısı rıhtıma birikmiş bağırışıyor. Arkalarında siyah ölü bir ahtapot gibi Karaköy meydanı. Zizi yüzbaşının nereye gideceğini sormak gereksiz. Londra barda Beyrut kraliçesi Semra Murat'la buluşacaklar. Yüzbaşı Demir suçlu suçlu gülümseyerek ''Ben burada kalsam'' dedi, ''acaba ayıp mı olur?'' Yüzbaşı Aziz'in dudaklarında o afacan gülümsemesi ''Hayrola beyim, baronesle mi randevu?'' Bakıyorum sinek sektirmiyorsun. Ulan Demir bana da mı? Kolunu tutup kulağına eğiliyor. Bak tetik bulun, sahi tehlikelidir. Merak etme acı patlıcanı. O gittikten sonra Yüzbaşı Demir bir taksi çevirdi. Ümit gazetenin kapısı önünde onu cigara içerek bekliyordu. Geciktiği için merak etmişti. Arabaya biner binmez Ankara kaynıyor arkadaş dedi. CHP'de seçimlere katılmama temayülü belirmiş. İyi mi? İktidarın dürüstlüğüne güvenemiyorlar. Demokrat Parti'nin durumunu düşünebiliyor musun? Demir'in ağzını açmasına fırsat vermedi. Şoföre bir buyruk. Beyoğlu'na. Taksinin karanlığında antrasit siyahı gözlerini sonuna kadar açıp daha alçak bir sesle diyor ki ''Önce bir yere uğrayıp bir şey içelim. Susuzluktan ölüyorum Demir. Öğleden beri çene çene.'' İrfan'la burunlu burunayız. Bahsetmiştim canım. Hani eski komünistlerden. O mu? Oho, bıraksan yarın sabah Eminönü Meydanı'na barikatları kuruyor. Yol boyunca anlattı durdu. Gazetenin Ankara bürosu öğrenmiş. İspatçı milletvekilleri bir basın toplantısıyla yeni bir parti kurduklarını açıklayacaklar. Adı Hürriyet Partisi. Demokrat Parti meclis grubu ciddi şekilde rahatsızmış bu yüzden. Zaten Mükerrem Sarıoğlu'nun nüfus ticareti, Fatih Rüştü'nün döviz komisyonu canlarını sıkmıyor mu? Baba belki de partinin ikiye bölmüş olmasını hazmedemeyecekler. Konuşurken ağızlığı tutan eliyle yaptığı jestler arabanın karanlığında bir ateş böceğinin uçtuğu izlenimini yaratıyor. Yüzbaşı Demir kulağı onda camlardan geçen duvara dalmış, üstünde sinema afişleri olan bir duvar. Sonku film iftarla sunar, beklenen şarkı, başrollerde Zeki Müren, Cahide Sonku. Arabanın radyosunda parazitli bir gece müziği, akıllı bir biyolonsel bir şeylerden yakınıyor. Ümit bir zaman nereye gitmeleri gerektiğini kestiremedi. Baküs'te 8 saati geçti. Yeşil horoz ağzına kadar doludur. En iyisi galiba efendi. Bıraktığı yerden sonra yine Ankara haberleri. Şimdi çocuklar diyor ki İnönü mutlaka ispatçılarla temas halindedir. Evet, hatta bölükbaşıyla. Niyetleri bir muhalefet cephesi havası yaratmak, belki CHP'nin seçimleri boykotunu bu çerçeve içerisinde düşünmeli. Cinayet yeşili bir loşluğun dağıldığı salona sığamayan bir gitar tınlamasının derinliğine indiler. Işık az ve yabancılaştırıcıydı. Gitar çok ve kalabalık. Amerikan barda memeleri dizlerine düşmüş bir kadın barmen, iskemlilere tünemiş sarmaş dolaş bir çiftin bardaklarına içki dolduruyor. Duvar diplerindeki alçak masalarda müziğin darmadağın ettiği gece insanları yalnızlığı yoğun bir hüzne sarkmışlar. Barmen kadın Ümit'i görünce gülümsedi. Ona hiç yakışmayan bir genç kız sesiyle "Oo" dedi, "merhaba." ''Merhaba Fetanet, bize her zamanki gibi.'' Kadın bir kaşını yükselterek soruyor, ''İkinize de mi?'' Ümit Demir'in yerine karşılık verdi, ''İkimize de.'' Onu burada tanıyorlar, çok gelip gitmiş. Oturuşu, kalkışı, çevresine bakışı belli ediyor bunu. Yüzbaşı Demir, gitarın dalga dalga çarpıp duvarları ittiği yeşil loşluğa girdikleri saniyede Ümit'i yitirmişti. Ümit, onun hiç yaşamadığı, yaşamaya hiç alışamayacağı bir İstanbul'un kadını. O, ruhundaki gizli yara, aralıksız kanayan Kore gazisi. Bu kadından ne umabilir, ne bekleyebilir? Gitarcıya en yakın masadaki kız yüzlü oğlan, bardağını şerefine kaldırarak tam o sırada Ümit'i selamlamasın mı? Prosit ü... Ümit bardağını kaldırıp cevap verdi. Prosit Akın. Arkasından cigarasıyla Yüzbaşı Demir'in çakmağına eğilip bu çocuk diye durumu açıklıyor. Seyit Sabri'nin oğlu, hani meşhur iş adamı. Haftalardır peşindeyim, ahbaplı ilerletmeye uğraşıyorum. Neden mi İlahi Demir, ayda mı yaşıyorsun yoksa? Seyit Sabri Fatih Rüştü'nün maşası. Bunların bir döviz komisyonu var. Diyelim ki Seyit Sabri'ye açıktan 100 bin dolar tahsis ediyor. Kaçtan? 280 kuruştan. Doların kara borsada kaç lira olduğunu işitmişsindir. 15 lira. Aradaki fark heriflerin cebine iniyor. Temiz temiz 5 milyon lira. Sen gazeteci ol da ilgilenme bakalım. Yüzbaşı Demir nereden nereye, Yıldız Parkı'nda buluştukları gün Ümit lafı açılınca Zizi Yüzbaşı'nın dediklerini hatırlamıştı. Her neyse, şimdi bir milyonerin oğluyla çıkıyor, bebek yüzlü kız gibi biri olan, adı Akın. Uzunca bir zaman gözlerini Akın'dan ayıramadı. Şımartılmış bir çocuk. Sağındaki solundaki masalara bulaşıp duruyor. Sarhoş da, hem adam akıllı. Ümide ve Demir'e bakmak arzusuyla yandığı meydanda. Korktuğundan bir türlü bakamıyor. Bütün hüneri dikkatleri üzerine toplayabilmek amacıyla iri iri gülmek. Çalgısına dalmış gitarcıya sataşmak. Sıralı sırasız Fetanet'e laf atmak. Baktı olmuyor, sonunda gitarcının kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Salonun cinayet yeşili karanlığında birdenbire Edith Piaf'ın La Vie en Rose şarkısı. Kuan ilmi prendan sebra. Ümit içiyordu, durdu. Gözlerini kısarak artık gerilerde kalmış Paris yıllarına baktı. Montparnasse metrosundan çıkmış, sokakta cigara içe içe Dupont kahvesine yürüyor. Can'la ile mi buluşacak? Yüzünde dalgın bir gülümseme, önce gitarcıya sonra Akın'a dönüp "Yasu Vasili" dedi. "Sağ ol Akın." Yüzbaşı Demir ömründe ilk defa kıskançlığı işte o dakika yıldırıcı baş dönmesinin çok yakınındaki tehdidi gibi duyuyor. Çirkin bir his, kendini tutmasa alaycı sarhoş bakışları kıvırcık siyah kirpiklerin arasından kayıp kayıp giden şu şımarık zengin çocuğunu bir vuruşla duvara yapıştırabilir. Öfkesinden mi ürktü ne, yumruklarını kendi başlarına bir halt karıştırmaları olasıymış gibi masanın üstünden usulca dizlerini indirdi. Ümit ona dönmüştü. Yüzünün yarısından çoğu cinayet yeşili iki göz yumuşak bir gülümsemeyle sessizliğini çözmeye çabalıyordu. Herkesin şarkısı kendine göre dedi. Bu da benimkisi, Paris yıllarımı hatırlatıyor. Yüzbaşı Demir'in sustuğunu görünce gülümsemesi büyüdü. Ağzına cigara iliştirip diyor ki, zayıf bir çocuktur Akın. Elinden hiçbir iş gelmez. Kafayı buldu mu babasının marifetlerinden bildiği kadarını bülbül gibi anlatıyor. Yayınladığımız gün kıyamet kopacak. Yüzbaşı Demir soğuk soğuk, sevmedim dedi. İçkini bitir, bir an önce gidelim buradan. Ümid'in çakmağı elinde azlı havada kala kaldı. İlkin anlam veremedi Demir'in söylediklerine. Sonra bir gözünü kırpıp çapkınca gülümseyerek yaşasın dedi. Beni kıskanıyorsun, ne güzel. İki gün sonra Mine, yüzbaşı Demir genç kadının sevişmekten yorgun başı göğsünün kılları üzerinde dinlenirken kısacık saçlarını okşaya okşaya bir neden aradı. Kıskançlık durumu normal. Ağır surette sakatlanmış bir adam hiçbir kadını hiçbir şekilde mesut edemem zannettiği sırada bir kadın bunun mümkün olabileceğini ispatlıyor. Ondan vazgeçebilir mi? Asla. Başka bir kadınla yine olmayabilir. Ümidi kaptırmak istemem. Hayır, sayesinde dünyaya yeniden geliyorum. Ümit yüzbaşı Demir'in yapmayı unuttuğu, unutmak söz mü, gerek bile duymadığı bir sürü çocukluğu şaşılası bir kolaylıkla yapıyor. Her yaptığından kıvılcımlı bir yaşama sevinci, içten içe zincirlenen heyecanlı mutluluklar üretiyor. İşte tüneldeki simitçiden iki simit alıp yiye yiye yüksek kaldırımdan iniyorlar. Borulu gramofonların zırıltısı, okkalı bıyıklarını taşıyamayan Ermeni bakkallar, zührevi hastalıklar dispanserine muayeneye gelmiş yırtık sesli genel ev kadınları arasından okul kaçakları gibi güle oynaya geçip Karaköy'e varıyorlar. Olmadı mı yeni kapı deniz kahvelerinden dönerken Ümit odun depolarının oralarda çığlık kıyamet futbol oynayan mahalle çocuklarının içine dalıyor. Pısırık bir yağmur tepelerinde fısıldasın varsın. Demir'i bu tarafa bek dikerek öbür tarafta kaleci duruyor. Dostlarının sayısı belirsiz. Üstelik kimler? Tarla başında elektrikçi çırağı Güngör, Emirgan'da Tatar sakallı koselvacı Hüseyin Efendi, Baba Ali'de emekli mürettip Mustafa. Bir öğle sonu kapalı çarşı çıkışı Nur Osmaniye'deki İkbal kahvesine girdiler. İçeride ilaç için kadın yok. Garson Ümid'i tanıyor olmalı ki kraliçe gelmişçesine törenle karşıladı. Demli çayların söylenmeden peydahlanması bir yana Ümid'in bilardoda yüzbaşı Demir'e avans vermesine ne buyurulur? Bu oyunun bayağı ustası Paris'te öğrenmiş. Önceki gelişlerinde İkbal'in demirbaş bilardocularından ikisinin altı edişini anlata bitiremiyorlar. Ümid'in yaşama tutumu da fikirleri de kimselere benzemiyor. Ne alafrangalık taslayıp gülünç olan yaşıtı sosyete kadınlarına ne aydınlık taslayıp kadınlığını kaybedenlere. O ayırıma karşı bir kere. Yüzbaşı Demir bilardo erkek oyunu yahu deyince ıstakasıyla topu nişanladığından bir gözü yumulu ne karşılık vermişti. Hadi oradan. Hiçbir şey bu kadının bu erkeğin diye ayrılamaz. Hele sosyal planda. Eskidenmiş onlar. Erkekler ne yapıyorlarsa şimdi kadınlar da yapabilirler. Yapmaları icap eder. Bunun aksi de doğru elbet. Böyle böyle mevsim ilerledikçe soğuk kırığı örtünmüş, minareleri sanki daha ince, kubbeleri daha kalın, apartmanları ışıklı gemiler gibi sonbahar gecelerinde yüzen İstanbul'da yüzbaşı Demir'in hanidir kopmuş hayati irtibatlarını yeniden bağlıyorlar. Sabırla, beraberce, sevişerek. Delikanlı bir ucundan memleket sorunlarının siyasal bilincine varıyor, bir ucundan ruhundaki yaranın mutluluk şansını yok etmediğinin, ışığı söndürdüler mi Madame Karanfilya'nın salonu, elektrik sobasının yangın kızıllığıyla pencereden vuran neon yeşilinin jelatin aydınlığına kalıyor, yarı çıplak, Türkiye'yi kurtaracak reçeteleri birbirinin kolları arasında tartışmaktan yorulunca sevişmenin çalkantısı kaygan ve tuzlu sularına salıveriyorlar kendilerini. Ümit gözlerinin altındaki mor halkalar her seferinde biraz daha derin, sevgilisine asıl beklediği sonucu ulaştırabilmek için nelere başvurmuyor ki? Demirse onun gücünü böyle cömertçe harcayışı karşısında çaresizliğini unutmuş, verebildiği kadarının onda yarattığı mutluluğu paylaşmakla yetiniyor. Az değil bu, geçirdiği bunalımlı aylardan sonra hiç de az değil. Ümit yüzbaşı Demir'i yenilemekteydi. Delikanlının önce hayata bakışı değişti. Yumuşadı mı acaba? Umulmadık köşelerden ışıklar toplayıp aydınlandı biraz. Gitgit davranışlarına yansıdı bu değişme. Üzerine sinen ürkeklik dağıldı. İçini oyan güvensizlik gitti. Sonunda ne görsün? Giyimi kuşamı bile eskisinden farklı. Üniformalı olduğu zaman Ümit pek sesini çıkarmıyordu ama Japonya'dan alınmış Amerikan gömleklerle onu sivil gördü mü hoşnutsuzluğunu saklamıyordu hiç. Aklı başında bir erkek hele Demir kadar yakışıklı olursa böyle mi giyinirmiş canım? Çağdaş giyim rahatlıkla çizgi ve renk uyumunun bileşimiymiş. Bu da ancak baktaki lafla olmuyor Demir'i koluna takıp Beyoğlu'nda mağaza mağaza gezerek kafasındaki ideal giyime uygun giysiler aradı sevdiği adam için. Demir eli ayağı dolaşa dolaşa çifte aynaların önünde olacakları ceketi, gömleği, kazağı giyer çıkarırken o mağazanın en görkemli koltuğunda ayak ayak üstüne atmış ağızlı dişleri arasında fikrini açıklıyordu. Gözlerinin yeşili öyle şekerli ki baba uygun renk düşürebilmek başlı başına mesele. Ya da sen beni dinle o tweed ceket tuzlu ama daha diri gösteriyor onu alalım. Mecalsiz donuk donuk parlayan bir güneşe, kuru serinliği incecik tozlu bir sonbahara alışılmışken ıslak ve dumanlı günler geri geldi. Belediye seçimlerinden az önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin, arkasından Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin katılmayacağını öğreniyorlar. İktidar çevrelerinde belirgin bir öfke, gizlenemeyen bir tedirginlik. Yüzbaşı Demir ordu evine gitmeyecek mi? Pelesenk sokağındaki evden sabaha karşı asfalta çıkıyor, bir de ne görsün? Ortalık bütün duman, görünüşü vahşi, şakırtılı yağmurlara gebe sürüyle bulut şehrin üstünden geçiyor. Durup durup patlayan lodos, bomboş asfaltın yılan sırtı parıltısında eski bir konserve kutusunu tangır tungur yuvarlamaktadır. Karanlık fuhuş sokaklarının acı bir kedi miyavlaması. Seçim sonuçları şaşırtıcı. Meydanı boş bulan Demokrat Parti'nin oyları toparlayıp ne kadar belediye varsa büyük bir çoğunlukla ele geçireceği bekleniyordu ya. Hayret, Trakya'da iki ilde köylü partisi adayları, Anadolu'nun 20 ilinde ise bağımsızlar başlarını becermiş, demokratlarla birlikte belediye meclislerine girmişti. O sabah elinde gazete Yüzbaşı Demir ne yapacağını bilemiyor. Üzülsün mü yoksa sevinsin mi? Sevinebilir. Sonuç halkın DP'ye ilk uyarısıdır. Üzülebilirdi. CHP ve CMP'nin bunu öngörüp seçimlere katılması belki daha iyi olacaktı. Bağımsızların çoğu CHP'liydiler. Seçime partili sıfatıyla da girseler kaybetmeyeceklermiş. Seçim sonuçları çoğunluğa dayanan tahakküm rejimine, demokrasi adı altında halkın soyulmasına karşı ufak da olsa bir umut ışığı mı? Akşam radyo gazetesini evde ümitle baş başa dinledi. İstanbul dumanları karışıp ev, cami, kilise, sokak ve meydan olarak gitmiş, yağmurun dağınıklığı, rüzgarın bulutları bir yandan bir yana aralıksız aktarışı sanki şehri de garip bir köşe kapmaca oyununa sürüklemişti. Lodos'un hırıltısı, klaksonları, kilise çanlarını, ezanları kapıp kapıp gidiyor, şakırtılı basıncıyla yağmur, dolmuşları, otobüsleri, tramvayları yamyasa ediyordu. Kuliste limonlu birer vodka içip soluğu evde almışlardı. Demir o akşam ilk defa masanın üzerine unutulmuş Fransızca bir kitap gördü, ürktü. Le Imperialisme, Stade Suprême du Capitalisme Lenin. Yanı başına notlarla dolu bir bloknot, bir de kalem olduğuna bakılırsa okuduğunu ciddi ciddi ele almıştı Ümit. Lafını etmediler. Mutfağa dalıp bir şeyler hazırlıyorlar. Yiyecek, sosis, patates tava, rafadan yumurta, beyaz peynir. Yemeğe oturuyor oturmuyorlar, radyo gazetesi. Bütün yurtta tam bir nizam dahilinde ve sulh içinde cereyan eden belediye seçimleri göstermişti ki milletin Demokrat Parti'ye teveccühü her gün biraz daha artmakta. CHP itimadı ise mütemadiyen azalmaktadır. Nitekim bu seçimde Demokrat Partisi'nin reylerin %63.55'ini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise ancak %0.12'sini almış olduğu tespit edilmiştir. Bundan önceki son belediye seçimlerinde bu nispetler Demokrat Parti için 57.12, CHP için ise %35 idi. Açıkça görüldüğü üzere Yüzbaşı Demir Handis'e boğulacak, lokmasını yutamıyor. Allah Allah, nasıl bu kadar yan tutabilirler? Seçimlere CHP'nin katılmadığını dünya alem bilmiyor mu? Böyle olduğu halde sen kalk katılmışçasına rakamlar uydur, gerilediğini ilan et. Yo, bu kadarı fazla. Dündar haklı, yerden göğe kadar haklı. Demokratlara hadlerini bildirmek vacip oldu, evet. Ümit elektrik sobası yansımalarıyla yangın kızıldı gözleri cigarasının dumanlarına dalmış düşünüyor. Son günlerde daha da inceldi mi ne? Oracağı bırakılmış siyah bir tüy kalem o derece hafif uçacakmışçasına eğreti. Radyonun yorumunu sonuna kadar dinleyip içerlek sesi iyice ağırlaşmış diyor ki kim bilir belki sonun başlangıcıdır. Seçime iştirakin düşüklüğü dikkatini çekti mi? Mukabil bir aksiyon için halktan bir zemin teşekkül etmişe benzer ama mukabil aksiyon ne olacak? Söz ne zaman buraya dayansa Yüzbaşı Demir tanıdığı ihtilalci subaylarla Ümit'in önerilerinin denk düşmediğini üzüntüyle görüyordu. Üzülmesi akla yakındı çok. Çünkü bir yerde bu eylem yarasına basılacak tuzdu onun. Biricik kurtuluş çaresi. Subaylar ister Dündar'ın Bostancı'daki, Faruk'un Küçük Bebek'teki, Orhan'ın Levent'teki evinde olsun bir araya geldikleri toplantı gecelerinde kalın cigara dumanı, koyu kahve telvesi, demli çay burukluğu, çabuk sonuç alıcı bir komitacılığa yatıyorlar. Kimse adını söylemiyor ama hepsinin tasarladığı bir cuntanın gizlice örgütlenerek iktidara el koyması, gerici ve tahakkümcü bu politikacı takımını alaşağı etmesi. Ardından ne olacak belirlenemiyor pek. Görünüşte herkes Atatürkçü, herkes Atatürk ilkelerinin uygulanmasından yana, bu ilkelerin içeriğini açıklayabilen yok. Demir'in çok üstüne vardığı bir gün Zizi Yüzbaşı kestirip attı. Şu soyguncu çakalları bertaraf etmek başlıca hedef. Hele o hedefe varılsın ne yapılacağı bilahare kararlaştırılır. Ayrıca çift meclis sistemi, gizli oy, açık tasnif, üniversite ve radyo muhtariyeti, basın hürriyeti vesaire deniyor baksana. Oysa Ümit'in yaklaşımı başka. İktidarın devrilmesinde o da orduya güveniyor gerçi. Sonrası için düşündükleri farklı. Onca Mustafa Kemal'in kalkıştığı devrim yarım kalmış. O tamamlanmalı bir kere. İlk elde toprak reformunu gerekli görüyor. Endüstrileşmeyi, topraksız köyler topraklandırılacak. Ülke merkezi ve zorunlu bir plana bağlanarak endüstrileşecek. Yönetimin halka devredilmesi ana ülkü. Bunun içinde devrimden sonraki seçimlerin kurucu meclis niteliğinde olması, üyelerinin işçilerden, köylülerden, yoksul şehir halkından seçilmesi baş koşul. Söylediklerini Yüzbaşı Demir'i anlamlı bir sessizliğe boğduğunu görünce Şark kahvesindeki camlardan denizin üstüne yığılmış bulut tomarlarını hüzünle seyrederek diyor ki devrim ister istemez düzeni değiştirir. Mustafa Kemal buna başlamıştı. Bitiremeden öldü. Sonrakiler devrimi dondurdular. Şimdikiler geriye dönüyor. Biz iktidar olur olmaz düzen değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Yoksa yaptığımız İsmet Paşa devrine dönüş olmaz mı? O devir artık iyice biliyoruz faşizmdi. Alaturka bir faşizm. Ya da içkisinden bir yudum alıp ağzına tebeşir beyazı bir cigara ekleyerek bunlar halk hakimiyeti fikrinin asalakları Demir. Bunları tasfiye edip fikri realiteye tatbik etmeliyiz. Askerler tasfiyenin vazgeçilmez gücü. Çünkü işçi sınıfı uyanmamış, teşkilatsız, köylüler hala geleneğin göreneğin esiri. Mustafa Kemal nasıl yapmış ona bakılacak. Aydınlarla orduyu kılavuz ederek işçisi ve köylüsüyle halkı harekete geçirmemiş mi? İşte reçete bu. Aksi halde İsmet Paşalı ya da İsmet Paşasız seçkinler diktası olur sonuç. Bunu arzu etmiyoruz ki biz. Yüzbaşı Demir'in şaştığı elbette Ümit'in bu akıllıca sözleri nereden bulup çıkardı? Paris'te öğrenmiş sanıyor okuduğu kitaplardan belki gazeteci çevrelerinden. Değilmiş. Bir gece Ümit yeşil zeytin esmerliği pencereden vuran neon ışını jelatin yeşilini sıvanmış gözleri yine elektrik sobasının yansımalarıyla yangın kızılı dedi ki neden daima burada oturuyoruz? Daima Madam Berçin'in divanında sevişiyoruz hiç merak etmedin mi? Neden seni hiç benim odama sokmadığımı? Bir iki kere aklıma geldi nezaketsizlik olmasın diye sormadım. Nezaketsizlik olmazdı. Benim odam aslında Mahmud'un odası. Duvara koskoca bir resmini yaptırdım, astırdım. Onun odasında, onun resmi önünde sen bile olsan başkasıyla sevişemem. Yüzbaşı Demir anlamasını anlamıştı. Yine de sordu. Mahmud mu? Mahmud da kim? Ümit kısa, kalın ve sert kirpikli göz kapaklarını yavaş yavaş indirip gözlerindeki yangını söndürüyor. Fısıltıya benzer bir sesle. Nişanlımdı diyor. Bana bütün bu söylediklerimi öğreten adam. Ayaklarımı yere bastıran. Sustu, göğüs geçirdi, daha yüksek bir sesle sözünü bağladı. Öldürdüklerini söylemiştim galiba. Milli İstihbarat Teşkilatı Baş Müfettişliği Yüksek Katına İstanbul. Özü gazeteci Ümit Ersoy ve siyasi münasebetlerine dair. 24.11.1955. Birlik Gazetesi muhabir ve röportajcılarından Ümit Ersoy, Keleşoğlu'nun son haftalardaki temasları ve bu temasların mahiyeti aşağıda derc edilmiştir. 1. Evvelce Ümit Ersoy'un Paris ikametinden tanıdığı İtalyan arkadaşı Gianna Mattei ile muntazam muhabere halinde olduğu arz edilmiş, malumat kifayetsizliğinden İtalyan'ın mahiyeti ve Ümit Ersoy ile münasebetinin şekli hakkında bilgi verilememişti. Bu kere bizzat Ümit Ersoy'dan bir konuşma esnasında Gianna Mattei adındaki İtalyan kadınının Milano'da bir sendika gazetesinin neşriyat müdürü yahut benzer bir makamın mesulü olduğunu, ayrıca İtalyan Komünist Partisi'nin kayıtlı üyesi bulunduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Anlaşılmaktadır ki Ümit Ersoy ile bu İtalyan kadını arasında Paris'te başlamış olan münasebet alelade dostluk seviyesinde olduğu kadar siyasi seviyede de devam etmektedir. Ümit Ersoy, mezkür kadından sitayişle bahsetmekte, görüşlerinin ekseriya doğru çıktığını söylemektedir. Bu bahsi kapatmadan, Ümit Ersoy'un geçenlerde gazeteye elinde bir kitapla geldiğini, kitabın adını gizlemek istercesine bir tavrına şahit olduğumu, yutmuşsa, senin erkekliğin o kadar hapı yutmuş. Sana acıyamayacağım. Bu işi becerebilsem önce kendimi acırdım. Bakma barlarda çalıştığıma, eski bir güzellik kraliçesiyim ben. O günler birinci hava değişiminin ilk günleri. Yüzbaşı Demir tepeden tırnağa tere batmış. Nedeni belli. Her yakalayışında onu yerden yere çalan baş dönmesi alıcı bir kuş tepesinde bekliyor. Uğradığı başarısızlıktan şaşkın. Olacak şey mi bu? Gülhanedeki aylar süren nikahat devresinde Mama San Şamise'ni vır sırt rüyasında görüp erkekliği dimdik uyanan kim? O. Ne rüyalar ne rüyalar. Işığı buzlu ampul mavisi donuk donuk yansıtan dazlak bir kafa, bayrak alı rujla sıvanmış şehvetli dudaklar,